Geçen hafta 1. Yuhanna mektubundan 2. bölüm 15-17 devam ettik. Okuyorum. Bu dünyayı sevmeyin. Ne de bu dünyada olan şeyleri sevmeyin. Bir kişi bu dünyayı sevdi mi, onda babanın sevgisi bulunmaz. Çok büyük bir kontrast var burada. Çok büyük bir zıtlık var. Dünya mı, baba mı? Kimi seçeceksin? Kim senin için önemli? Ondan sonra Yuhanna bu dünya sistemini anlatmaya kalkıyor. Bu dünyada sadece şunlar var. Üç şey sıralıyor. Birincisi beden tabiatının istekleri. İkincisi gözlerin istekleri. Ve üçüncüsü bu hayatın boş gururu. Ve bunlar babadan değil. Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allah'ın istediğini yerine getirirse o sonsuza kadar duracak. Sonsuz yaşam istiyor musun? Evet, bu da bir şart var. Ya dünya ya baba. Ya dünya ya sonsuz yaşam. Eğer bu dünya ile uğraşırsan, bu dünya seni kaparsa onda hayat yok. Ne kadar da toplantıya git, ne kadar da ilahi söyle, ne kadar da vaftiz ol. Senin kafanda dünya varsa diyor, hayat yok. Babada hayat var. Ve geçen hafta özellikle bu ikinci lafın üzerinde, ikinci konu üzerinde durduk. Daha önce baktık beden tabiatının istekleri. Geçen hafta başladık gözlerin istekleri. Ve bunlar daha zor anlaşılıyor. Hani beden istekleri bunu az buçuk anlıyoruz. Ama gözlerin istekleri, bu gözler var ya, bu gözler bizi başka tarafa çekiyor. Ve bunun için bayağı vaaz verdik geçen hafta. Ve biliyorsunuz internette yayıyorum bu vaazları. Facebook grubumuz var. Ve normal olarak, standart olarak böyle normal bir vaazda 400 kişi aşağı yukarı sesliyor bunu. Ama geçen haftaki vaaz bir bakıyorum 1200 kişi seslemiş. İyi, orası güzel de 3 kat daha. Ama normal bir vaaz verdiğimde bir bakıyorum hani herkes bir komentar yazıyor. 10-15 kişi hep bir komentar yazıyorlar. Yazıyor amin, haleluya, çok doğru böyle laflar konuşuyorlar. Ama geçen hafta bakıyorum bir kişi amin, haleluya yazmadı. 3 kat daha fazla kişi bu vaazı seslemiş ama kimse amin, haleluya demiyor. Olabilir mi kutsal ruh çalışsın? Olabilir mi birçok kişi bu konuda kendi zayıflıklarını görsün? Olabilir mi Rab onlara dokunsun? Bir noktaya değindi ki bu çok hassas. Evet, bu dünya çekiyor bizi. Ve nasıl çekiyor bu gözler? Aç gözlülük diye bir şey var. Ve ona baktık. Evet, ve dedi ki bu o kadar büyük bir konu. Bu hafta bunu devam etmek istiyoruz. Çünkü bizim millet kiliselerin, Türk kiliselerin yani şu anda sanıyorum en büyük boşluğumuz konu bu. Ve dedi ki bir vakit yani bir kuşak önce, 30 sene önce fukaralıktan, ziyanlıktan çıktık ve şimdi tam gaz gidiyoruz ve freni bulamıyoruz. Durduramıyoruz kendimizi. Hep daha güzel, hep daha fazla. Yıldan yıla düğünler daha büyük oluyor, daha gösterişli oluyor. Arabalar daha iyi oluyor, evler daha güzel, daha süslü oluyor, sonu yok. Ve bu kiliselerimizin yani energiyasını, kilisemizin gücünü çekiyor. Bizim kafamız oraya gidiyor, bizim gücümüz oraya gidiyor, paramız oraya gidiyor. Evet, onun için bugün devam etmek istiyoruz. Bu konuda geçen hafta baktık problem nedir? Ama bu hafta bakmak istiyoruz, çağrı var mı? Rab bizi bir çağrı teklif ediyor mu? Nasıl bu hayattan çıkacağız? Nasıl bu düşünce tarzından çıkacağız? Ve bu konuda bugün size 4 tane büyük söz, 4 tane büyük konu açmak istiyorum. Ve bunlar hepsi bir yeni fikir. İstiyorum gerçekten düşünelim. Açgözlülük nereden geliyor? Aa, ben açgözlü değilim. Ben sadece ekmeğe mi kazanıyorum? O kadar. Tamam. Ama sınır nerede? Hatırlarsanız size daha 25 sene önce dedim ki açlıkla açgözlülük arasında çok ince bir sınır var. Çok ince bir çizgi var. Ve hiç anlamadan bu çizgiyi geçiyorsun. Tabii ki insanın ihtiyacı var daha iyi yaşamaya. Ama derece var. Derece geliyor ki sen kaçırmışsın onu. Artık ileri gidiyorsun, aşırı gidiyorsun. Çare ne? 4 tane büyük konu bakmak istiyoruz. Birincisi, para bir parça hayat demektir. Bir daha. Para bir parça hayat demektir. Şimdi ne demek istiyorum? Var kimi zengin insanlar, zengin olmak için parmağını bile kaldırmadılar. Mirasçı olarak zengin bir ailenin içinde doğdular, değil mi? Var öyle insanlar. Ama imanlılarımızın büyük çoğunluğu öyle değil ya. Para elde etmek için çalışmak zorundayız. O kadar. Çalışmak derken bir düşün bakalım, bir hesap yap bakalım. Sadece günde 8 saat, haftada 40 saat işlersen, ki aslında o hesapta yanlış. Çoğu zaman insan değil mi günde 9-10 saat işliyor. Birçokları hani haftada 6 gün işliyorlar. Bir de işe gitmek ve eve dönmek için trafikte geçirdiğin saatlerini ekle. O zaman ne oluyor? Diyelim haftada ortalama 55 saat işle uğraşıyorsun. Ve diyelim 20 yaşından 67 yaşına, pensiye yaşına kadar çalışıyorsun. Bütün hayatında toplam 129.250 saat işlemiş oluyorsun. Bir daha söylüyorum. 129.250 saat. Yuvarlak 130.000 saat çalışmış oluyorsun. Bu bizi düşündürüyor değil mi? 130.000 saat. O saatlerde başka ne yapabilirdin? Çocuklarla oynayabilirdin. Hasta teyzini dolaşabilirdin. Bir kitap okuyup yeni yeni şeyler öğrenebilirdin. Ama işe gittin. Hayat. Hayat, yani para hayatın bir parçası demek. Bir Hollywood filmi hatırlıyorum. Adı Casino. Robert De Niro oynuyor. Ve adam gösteriyor Las Vegas'ta. Şimdi bir kazinonun şefi oldu. Ve yavaş yavaş mafya onu ele geçiriyor. Filmin konusu bu. Ve işte kamera en başta bütün kazinoyu gösteriyor. Bütün her şeyini içeriden dolaşıyor. Adamın arkasından gezerek. Birdenbire öyle penceresiz bir odaya giriyorsun. Orada kazinonun bütün paralarını sayıyorlar. İşte biliyor musun? Kocaman bir kazinonun paraları ne kadar toplanıyor tamamen. Görüyorsun 8-10 kişiyi sadece paralarını yani saymakla meşgul. Onluk, 20'lik, 100'lük desteler, paçkalar, bir de metal paraları tonlarca, bir de onları ekle. Sonra adamın sesini duyuyorsun. Diyor ki işte Las Vegas'ta bütün parlak neon ışıklarının, kiralanan bütün lüks otel odalarının, kendini erkeklere veren bütün kadınların, bedava dağıtılan içkilerin, kısacası yapılan bütün işlerin amacı ve sonucu budur. Hepsi bu odada bulunuyor. İşte bu. İster beğen, ister beğenme, sen hayatının 130 bin saatini bir tek amaç için harcarsan sonuç bu olacak. Para senin hayatının özüdür. Bundan kaçamayız. İyi güzel. Herkes öyle. Ama şimdi düşün bakalım. Mesihçi olarak başka hesaplar yapıyoruz. Para hayattır. Evet ama o hayat senin değil. Dolayısıyla paran da senin değil. Ne demek istiyorum? Anlıyor musunuz? Bir imanlı olarak biz başka düşünüyoruz. Açıklama Vahiy 5.9'da şöyle okuyoruz. Çünkü sen kesilmiştin, İsa için, kuzu için konuşuyor. Ve kendi kanınla her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten kişiler Allah için satın aldın. Ne oldu? İsa kurtulmuş, kişileri sadece kurtardı demiyoruz, satın aldı. Ne demek? Sen bir şey satın aldın mı artık senindir. Sen onu istediği gibi kullanıyorsun. İsa bizi satın aldı. 1. Korintliler 19:20. Yoksa bilmiyor musunuz ki bedeniniz kutsal ruhun evidir. O kutsal ruhu Allah'tan aldınız ve o şimdi içinizde oturuyor. Değil mi? Bu ayeti hep kullanıyoruz. İçkiye karşı, sigaraya karşı. Sen kutsal ruhun evisin. Tamam güzel. Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. Bir daha söylüyorum. Siz artık kendinizin efendisi değilsiniz. Siz bir fiyatla satın alındınız. Onun için bedenlerinizle Allah'a şan getirin. Anladın mı ne diyor? Siz satın alındınız bir fiyat karşılığında. İşte bunu anlamak zor. Para konusuna gelince bunu anlamak çok zor. Çünkü şöyle konuşuyoruz. Ben alın teriyle kazandım. Para benimdir ve ben de istediğim gibi harcarım. Haram para değil, ben kazandım helal olarak, para benim. Ne istersem yaparım. Hayır kardeş, yanılıyorsun. Tamam, sen işledin ama sor bakalım, sana o çalışma fırsatı veren kimdi? Ha? Olabilir de evde sakat yatalak kalasan, öyle değil mi? İşe gidemiyorsun. Olabilir de öyle bir yerde doğmuş olasan, nerede mesela Somalia, Güney Sudan gibi, işte orada iş yok, açlık var. Ya da olabilir de Venezuela, Yemen gibi öyle devletlerde nerede iç savaş ve ekonomik kaos var. Öyle bir yerde doğasan, orada yaşasan ne yapacaksın sonra? Ben çalıştım mı diyeceksin? Hayır. Hayır, Rab seni o kadar güzel bir yere yerleştirdi, ekmeğini kendi elleriyle kazanasın. Kim yaptı bunu? Sen mi? Kim sana fırsat verdi? Sen bu önemli dersi daha anlamadın, birçok kişi daha bunu anlamadı. Senin bir efendin var. İmanla olarak kurtulmak istiyoruz ama bizi kurtaran İsa'yı efendi gibi kabul etmek istemiyoruz. Ama İncil burada çok kesin. Kurtuluş demek senin bir efendin var. Evet. Kendin hiçbir şeyin yok. Sağlığın senin değil. Rab istediği zaman onu alabilir. Zamanın senin değil. Rab'den ödünç aldın. Paran senin değil. Bunu anladın mı? Sen hizmete çağrıldın, değil keyif çatmaya. Değil lüks ve rahat bir yaşam sürmeye. Demek imanlı anlıyor ki benim cebimdeki param aslında benim değil. Efendimindir. O parayı bana sadece emanet olarak teslim etti. Ben de şimdi o parayı harcarken çok dikkat ediyorum. Onu efendimin hoşuna gittiği bir biçimde harcayayım. Değil benim keyfime göre. Ödünç para. Emanet para. Ben kazandım. Hayır, sen kazanmadın. Rab sana bu parayı emanet etti. Ve şimdi bakıyor nasıl harcıyorsun bunu. Çünkü en sonunda bir gün hesap vereceksin. Sana emanet edilen parayı nasıl harcadın diye hesap vereceksin. Ve bu şimdi bizi ikinci konuya, ikinci noktaya getiriyor. İkinci nokta, bu emanet para. Parayı sonsuzluk için kullanmalıyız. Ah, nasıl? Bir daha okuyorum. Parayı sonsuzluk için kullanmalıyız. Luka 16'da İsa çok acayip bir benzetme anlatıyor. O da çok akıllı ama moralsız, ahlaksız bir idareci var. Yapıyor bir takım dalavere, yaptığım bir takım numaralar. Ama en sonunda İsa onu övüyor. Bakalım. Luka 16, 1 ve 2 şöyle diyor. İsa öğrencilerine şunları da anlattı. Zengin bir adamın bir idarecisi, bir kahya varmış. Başlamışlar onu zengin adama sokmaya. Senin mallarını boşa kullanıyor diye. Bu bakalım düşünüyor artık. Senin mallarını boşa kullanıyor. O da idareciyi çağırmış. Ona demiş ki, ne bu senden için duyduğum şeyler? İdareciliğine hesabı vereceksin. Artık sen idareci olamazsın. Hesap sormakla. Ben sana emanet ettim. Bütün evi, biznesi sana teslim ettim. Ve bakalım sen onu nasıl kullandın şimdi. Zengin adam Rab'dir. O kolay bunu anlamak. Bu anlaşılıyor. Bir de idareci varmış. O kim oluyor acaba? Kim bu idareci? Belki pastor mu? Kim bu? O da sensin. Bu idareci her bir imanlıyı gösteriyor. Az önce duyduğumuz gibi senin bir efendin var. O da sana para emanet etti. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyor ona hesap veresin. Emanet ettiği paralarını nasıl kullandın acaba? Konu bu şimdi. Şimdi devam ediyor. Ayet 9. Luka 16, 9. En sonda İsa bu benzetmeyi anlatıyor şimdi. Ben de size diyorum aldatıcı zenginliklerle kendinizi arkadaşlar edin. Öyle ki zenginliklerin sonu gelince siz sonsuz evlere kabul edilesiniz. Çok acayip bir ayet. Çok zor bir ayet. Ne demek istiyor? Bu haksız paralarla aldatıcı zenginliklerle kendinizi arkadaş edin. Öyle ki sonsuz evlere sizi kabul etsinler. Bak, benzetmenin detaylarına bakmaya gerek yok. Ama en sonunda bize anlatıyor parayı nasıl kullanmalıyız sonsuzluk için. Öyle bir bakışın var mı? Öyle bir düşüncen var mı? Hiç böyle düşündün mü? Param benim değil, bana emanet verildi ve ben onu kullanacağım sonsuzluk için. Nasıl sonsuzluk için para kullanacağım, harcayacağım? Nasıl olabilir bu? Ve diyor ki, zenginlikler aldatıcıdır, sahtedirler. Neden? Çünkü gözlerini yere çakıyorlar. paralar, zenginlikler, tamamı mallar, varlığı, altınlar nedir? Senin gözlerini yere çakıyor, aşağı bakıyorsun. Para ve altın, mal ve mülk, bütün bunlar bizi aldatıyor. Konuşuyorlar, fısıldıyorlar bizim kulağımıza. Ben hep burada olacağım, hep senin yanındayız. Yalan söylüyorlar bizim kulaklarımıza. Ama Rab diyor, onları kullanacaksın. Ne için? Nasıl? Sonsuz evler için. Ah canımız ne kadar da evlerimiz üzerinde titriyor. Ev deyince değil mi? Canlarımız titriyor evlerimizin üzerinde değil mi? Onları daha iyi, daha güzel yapalım. Remont yapalım. Her taraf mermer taşı olsun. Asma tavanları olsun böyle indirekt ışıklarla. 1200 euroluk kapılar takalım. Kendi evimiz üzerinde titriyoruz değil mi? Ama sonsuz evinin remontunu düşünmüyorsun. Sonsuz evin için hiçbir şey yaptığın var mı? Ve Rab diyor, cebindeki paranı öyle kullan, sonsuzlukta güzel bir evin olsun. Luka 16. Hatırlıyor musun? Bir karikatür gördüm. Değil mi? Hep böyle bir düşünce var. Bulutlarla Petrus duruyor. Cennetin kapısında, cennetin girişinde ve değil mi? Petrus'a anahtar verildi ya. O sanki bekçi gibi duruluyor orada. Pazarçı gibi duruyor. Ve gelen geçeni kontrol ediyor. Petrus içeri bırakırmış. Petrus bekçi olarak gökün kapısında duruyor. Aşağıdan henüz yeni ölmüş, yani imanlının biri geliyor. Bulutun üzerinde duruyor. Bir de yanında arabasını getirmiş. Ve parmakla arabasını gösteriyor. Çünkü arkada balık yapıştırmış. Değil mi? Böyle etiketleri koyuyoruz ya, değil mi? Balık yapıştırmakla kendimizi Hristiyan gösteriyoruz, öyle değil mi? Ve işte Petrus'a gösteriyor, arabama balık koydum. Petrus cevap verip diyor ki, tamam, araban cennete girebilir. İşte bu, değil mi? Bizim anlayışımız sanki buraya kadar. Neden? Mata 6, 19-24. İşte çok bildiğimiz sözler. Ama hep diyoruz, bunlar bizim için değil. Başkaları için geçerli, benim için değil. Yeryüzünde kendinizi zenginlikler biriktirmeyin. Aa, ben zengin değilim, başkaları. Burada böcekler ve küf onları yiyip bitirirler. Hırsızlar da girip onları çalırlar. Hayır, kendinize gökte zenginlikler biriktirin. İsa zenginliği karşı değil ama doğru bir zenginlik değil burada. Bu geçici diyor. Hırsızlar, böcekler ama öyle bir zenginlik var gökte. Orada ne böcekler ne de küf onları yiyip bitirmez. Hırsızlar da girip onları çalamazlar. Kalıcı bir zenginlik. Çünkü zenginliğiniz neydiyse ne olacak? Yüreğiniz de orada olacak. Sonra bedeninin aydınlığı, nasıl bedenin aydınlığı var mı? Bedenin aydınlığı onun gözündedir. Madem öyle, gözünüz temiz oldu mu, bütün bedende aydınlık olacak. Ama gözünüz kötü oldu mu, bütün bedenin karanlık olacak. Ve sendeki aydınlık karanlık oldu mu, o vakit o karanlık ne kadar korkunç. Kimse iki efendiye kulluk edemez. Çünkü birisinden azlaşmayacak ve öbürünü sevecek ya da birisini tutunacak ve öbürünü hor görecek. Evet, hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz. Dediğim gibi herkes bu ayetleri okuyup diyor ki işte falanca kişi var ya o kardeş dikkat etsin. Hiç kendimize bakmıyoruz bana. Kendimizi zengin sanmıyoruz. Demiyoruz, biriktiriyoruz. Evet, ve bu da gösteriyor parayı nasıl sonsuzluk için kullanabiliriz. Gözün pek oldu mu diyor, o zaman elin açık olacak. Gözümüz temiz ya da kötü, pis gözlü, yani elin açık mı yoksa sıkı mısın? Ne demek oluyor? Kendi mallarını paylaşmaya alıştın mı? Başkalarını düşündün mü para konusunda? Seve seve paylaşıyor musun? İşte böyle yapmakla sonsuzluk için kullanmış oluyorsun parayı. İmanlı kendi alın teri ile kazandığı parayı paylaşmayı seviyor. Ve böylelikle gelecek için, sonsuzluk için kullanıyorsun. Üçüncü büyük bir hakikat. Ve o da şimdi birçoklara çok acayip gelecek. Üçüncü büyük hakikat şu ki, para ve mal bereket değildir ama denemedir. Bir daha okuyorum. Para ve mal bereket değildir, denemedir. Nasıl ya? Şimdi bizimkilerin arasında şöyle bir laf, şöyle bir ağız alışkanlığı oldu. Para sözünün yerine bereket sözünü kullanıyoruz. Sanki aynıymış. Hayri abi var ya, Bakıyorum son senelerde onun dükkanı iyi gidiyor. Demek Rab onu çok bereketledi. Görüyor musunuz? Öyle konuşuyoruz. Ya da bir kardeşi saklıdan 50 euro, 50 leva vermek istiyorsun. O da en başta kabul etmek istiyor. Ha, gerek yok, tamam mı? Sen de al kardeşim. Rab beni bereketledi, ben de seni azıcık bereketleyeyim. Görüyor musunuz? Öyle konuşuyoruz. Ve bu da anlaşılıyor ki, bereket deyince para ve mal aklımıza geliyor. Kafamızda o var. Rab'bin bereketi parada belli oluyormuş. Şimdi bu düşünce eski antlaşmadan kalmadır. Orada ona benzer bir şeyler okuyoruz ama tam aynısı değil. Ve dikkatle şimdi okuyalım. Eskiden Musa'nın kanunu altında bereketler nasıl anlaşılıyordu? Okuyorum yasanın tekrarı 28'den ayet 2'den. Tanrınız Rabbin sözünü dinlerseniz. En birinci bu. Nasıl? Ne zaman Rab seni bereketleyecek? Değil rastgele. Eğer dinlersiniz, onun sözünü tutarsanız, şu bereketler üzerinize gelecek ve sizinle olacak. Kentte, tarlada kutsanacaksınız. Rahminizin meyvesi kutsanacak. Toprağınızın ürünü, hayvanlarınızın dölü, sığırlarınızın buzağları, sürülerinizin kuzuları bereketli olacak. Yani hayvanlar çok doğuracak, sen de çok çocuk sahibi olacaksın. Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde de, dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız ve böyle devam ediyor. Ve ilk bakışta sanki demek istiyor ki para bol mu, bereketli bol. Ama tam öyle değil. Birinci Krallar 4:25'te Rab'bin bereketi tam olarak anlatılıyor. O işte Kral Süleyman'ın zamanında durum nasıl olduğunu anlatıyor. Dan'dan Beerşeva'ya kadar, yani İsrail'in en güney ve en kuzey noktasına kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi, yani her kişi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı. Bereket bu. Bereketin özü bu eski antlaşmada. Evet, Rab'bin bereketi maddi şeylerle ilgiliydi. Evet, yemek, hayvanlar, tamamı ve huzur. Ama dikkatli okursak demiyor, Rab demiyor, eğer benim buyruklarımı tutarsan gittikçe daha fazla mal, gittikçe daha fazla eşya ve altın vereceğim sana. Öyle demiyor. Ne vereceğim? İhtiyacını karşılayacağım. Fazla değil. Kendi avlunda kocaman bir incir ağacı ektin ve o incir ağacının dallarına asma sardın. Şimdi yemek var, aç kalmayacaksın. Ve Kral Süleyman güçlü düşmanlarından korkmayacağın rahat içinde, huzur içinde oturuyorsun. Ve buna İbranice şalom diyoruz. Selamet. Asıl selamet, asıl şalom, asıl bereket budur. Değil daha fazla, değil hep daha güzel. Ama bir noktaya kadar Rab seni bu bedence şeylerle bereketliyor. Amaç huzur, şalom, selamet. Ama bugün buna kanaat getirmiyorsun ya. Bugün olmaz böyle. Hayır. Bu gözler var ya. Onlar Rab'be bakmıyorlar, komşuya bakıyorlar, öyle değil mi? Komşuya bakıyorlar. Bir bakıyorsun, komşunun incir ağacı daha büyük. Onun asması daha fazla üzüm veriyor. Öyle değil mi? Bugünkü anlayış bu. Ve böylece hiç anlamadan huzurunu, şalomunu, bereketini kaybetmiş oluyorsun. Rab sana ne gerekirse hepsini vermişken sen kaçınıyorsun, daha fazlasını istiyorsun. Gözlerin, isteklerin peşine gitmek en baştaki budur zaten. Ve Adem ve Hava, hani Hava'nın durumu neydi? Yüzlerce meyve varken bir tane daha istedi. Aynısı. Yeni antlaşmaya geçiyoruz. Yeni antlaşma, yani İsa'nın zamanına geçince zaten bambaşka bir durum görüyoruz. İsa Mesih bereket veriyor sana. Ama bu bereket yemekle, çocuklarla, bol hayvanlarla, parayla ilgili değil. İsa bize yeryüzünde bir huzur veriyor ama bambaşka. Diyor ki, hani bana iman ettiniz mi sizi kovacaklar. Siz yani aç kalacaksınız. Nasıl bereket bu? Ve İsa bunu Yuhanna 14:27'de diyor. Size huzur bırakıyorum. Size benim huzurumu veriyorum. Dünyanın verdiği huzur size vermiyorum. Artık başka bir çeşit bereket var. Efesler 1'de, 1. bölümde İsa'nın bize verdiği bereketleri sıralanıyor. Biz bıraktık eski antlaşmayı, biz bıraktık o gölgeli, hani zayıf anlayışı. İsa Mesih'in sayesinde, İsa Mesih'in zamanında aydınlığa kavuştuk, her şeyi açık görüyoruz. Hani ruhsal gözlerimiz açıldı. Şimdi bambaşka bereketler var. Ne sıralıyor? 7 tane bereket sıralıyor. Rabbin bizi seçmesi, bizi birer evlat olarak kabul etmesi, bizi kendi merhametini göstermesi, günahlarımızın affedilmesi, Rabbin bizi saklı kurtuluş planını açıklaması, bizi sonsuz bir miras hazırlaması ve en sonunda bizi kendi ruhu ile mühürlenmesi. İşte 7 tane ruhsal bereket saydım size. Onlar geçiyor Efesler 1'de. Her bir gerçek Mesihçi onları bereket sayıyor. Parayı değil. Her bir gerçek Mesihçi o bereketlerin peşine gidiyor. Paranın peşine gitmiyor. Evet, şimdi anladık. Para bereket değildir. O zaman nedir dedik. İkinci nokta, eğer para bereket değilse o zaman para bugün imanlı için nedir? Ve dedi ki denemedir. Denemedir. Para bereket değil ama denemedir. Rab sana biraz para saldı mı? Onu niçin yapıyor? Seni denemek için yapıyor bana. Acaba benim evladıma ruhsal görevler, ruhsal bir sorumluluk verebilir miyim diye soruyor. Sana bir görev vermek istiyor. Ruhsal bir şey. Ki büyük bir olay bu. Ama ilk önce sana hemen ruhsal görev vermiyor. Ne veriyor? Para veriyor. Deniyor seni. Acaba para konusunda sadık mısın? Ondan sonra sana ruhsal görev vereceğim. Luka 16, 10'dan 11'e kadar. Çok az bir şeyde sadıkan olan, bütün meselelerde de sadık olacak. Ama çok az bir şeyde dürüst olmayan, büyük meselelerde de dürüst olmayacak. Siz de eğer haksız zenginliklerde para konusunda sadık olamazsanız, o vakit asıl zenginlikleri size kim emanet edecek? Görüyor musunuz? Apaçık diyor ki para bir denemedir. Bunu anladıktan sonra daha fazla para istiyor musun? Rab bana daha fazla para ver, daha fazla deneme ver diye dua eder misin? Değil mi? Rab sana verdiyse sen düşünüyor musun? Rab nasıl harcayayım bunu şimdi? Sana uygun bir biçimde diye düşünüyor musun? Dördüncü büyük nokta, dördüncü büyük konu bizim yaşam tarzımızla ilgili. Nasıl yaşıyorsun? Nasıl bir tarz, değil mi? Bu yeni laf öğrendik. Tarzım budur. Yaşam tarzın nasıl? Rab istiyor ki yaşam tarzımız kahırlardan uzak olsun. Kahırlardan uzak olsun. Eminim şimdiye kadar dinlediyseniz sende belki öyle bir tepki olabilir ve diyorsun yahu Allah neden her şeyi yasak ediyor? Ha? Biz güzel şeylerle hiç sevinmeyelim mi? Sen şimdi her şeyi günah yaptın. Öyle bir şey mi dedim? Hayır. Ama öyle anlaşılıyor. Ve Rab da öyle istemiyor. Rab istemiyor yani para konusunda seni uyarınca. Rab demiyor yani istemiyorum zevk alasın. Tam tersi. Hayır diyor. Ben istiyorum kahırdan uzak rahat bir yaşam süresin. Evet, bu biz güzel şeylerle hiç sevinmeyelim diye mi soruyoruz ama Rab senin bu duygunu biliyor. Ama harika bir mesajı var sana. Senin bereket saydığın şeyler aslında birer yüktür. Aslında birer yüktür. İlk önce bize çok iyi geliyor ama zamanla bu yükün altında eziliyoruz. Ben de istiyorum imanlı hayatında gereksiz yükler olmasın diyor Rab. İmanlı hayatında gereksiz yükler olmasın. Okuyorum 1. Korintliler 7, 29-32. Bakın. Kardeşler bunu söylüyorum çünkü zamanlar artık fena oldu. Bu da laf oldu. Delikanlı kızlar evlensinler mi, evlenmesinler mi? Ama konu daha geniş. Öbür kişilere gene şu kalıyor. Evli olanlar bile sanki evli değilmişler gibi olsunlar. Neyse bunun üzerine durmayacağız şimdi. Ama şimdi diyor ki ağlayanlar ağlamamış gibi olsunlar. Sevinenler sevinmemiş gibi olsunlar. satın alanlar o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. Ve bu dünyanın mallarını kullananlar kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali uçup gidiyor. Ama ben istiyorum, Paulus diyor, kahırsız yaşarsanız. Az önce saydığım sıraya tutarsan kahırsız yaşayacağım. Bir daha okuyorum. Çok acayip, acayip bir söz. Tamam mı? Ve bu dünyanın mallarını kullananlar kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Bir daha. Kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Çünkü bu dünyanın hali uçup gidiyor. Bu ayeti anlamak için İsa'nın çabuk döneceğini düşünüyoruz. Çünkü en birinci yüzyılda öyle anlayış buydu. İsa hemen dönecek. Biz de aynısıyız. İsa dönecek. Ama biz beklemeye alıştık. Ve şimdi öyle yaşıyoruz. Sanki İsa hiç dönmeyecek. Değil mi? Dönecek diye çok ciddi almıyoruz bu lafı. Ama o zamanki imanlılar, Paulus bunu yazarken İsa'nın dönüşünü ciddi aldılar. Her an olabilir. Ve sen de ona göre yaşa diyor. Mesih'i olan imanımız, güvenimiz normal insan ilişkilerin arasına giriyor ve her şeyi değiştiriyor. Ağlıyoruz ama dünya insanları gibi değil. Cenazelerde kendimizi yırtıp yere atmıyoruz. Çünkü biliyoruz ölenin bu son hali değildir. Biliyoruz son durak kara toprak değildir. Ama tersi de doğru. Seviniyoruz ama dünya insanları gibi değil. Düğünlerde mesela ne kutlanılıyor? Niye kutluyorsun düğünü? Niye o kadar seviniyorlar? İki gencin evlenmesini kutluyorlar. Bu sevinecek bir durum mu? Sevinecek bir olay mı? Dur bakalım 6 ay sonra o gençler gene birlikte olacak mı? Ha bu kadar 50 bin euroluk düğün yaptın 6 ay sonra yok meydanda öyle mi? Evlenen genç adam şimdi gelinliği giyen karısına bağlı ve sadık kalacak mı? Yoksa bütün mahalle gençlerin yaptığı gibi zina mı ödeyecek? Düğünde bunu düşün. İmanlı öyle düşünüyor. Mallara gelince ayet ne dedi? Satın alanlar, değil mi biz? Alıyoruz. Satın alanlar o şeye sahip değilmiş gibi olsunlar. Demek mal alıyorsun ama yok sayıyorsun. Bir gün yok olursa üzülmüyorsun. Ve bu dünyanın mallarını kullananlar kendi malları değilmiş gibi kullansınlar. Fark ettin mi bu sözü? Dikkat ettin mi? Ne diyor? Dünyanın mallarını ne yapıyoruz? Sahip miyiz? Hayır. Sadece kullanıyoruz. Dünyanın mallarını kullanıyoruz. Değil, onlarla sevinelim. Sadece kullanıyoruz. Demek son amaç o mallara sahip olmak değil. Daha büyük bir amacımız var. Malları sadece birer alet, birer enstrüman olarak kullanıyoruz. Bunu hiç düşündün mü? Senin evin, senin araban, onlar son durum değil. Sen onları nasıl kullanıyorsun? Rab ona bakıyor. Senin evin var, çok güzel ama misafirleri kabul ediyor musun? Senin araban var, çok lüks, güzel ama bu arabayla hizmet ediyor musun? İşte Rab'in düşüncesi bu. Daha büyük bir amaç var ve bu amaca ulaşmak için bu mallara bakıyoruz. Şimdi sen bir aşçıyı düşün. Gopat. Sen Gordon Ramsay televizyon programına baktın. Dünyanın en büyük aşçısı, en meşhur aşçısı. Sen de diyorsun aşçı olacağım. Öyle bir mutfak yapıyorum kendine. 5 yıldızlı. Son model gaz ocakları almışsın. 2 tane frizer. Bir hayvan gibi buzdolabı. Bütün tencereler süper pahalı. Çelik, krom ve titanyum. Sonra diyor kendi kendine iyi bir aşçı olmak için bana dünyanın en güzel bıçakları lazım. Derken kendini Japonya'dan en pahalı bıçakları sipariş veriyorsun. Yani tanesi 650-700 euro bir tane bıçak yani lazım ya. Sonra diyorsun şimdi bana bir fırın lazım. Deyip gidiyorsun kendini Bosch firmasından en pahalı model seçiyorsun. Tam otomatik. Timer'ı var. Grill fonksiyonu var. Katalizatör teknolojisi ile kendi kendini otomatik temizliyor. 3500 euro. Yok bir şey. Lazım ya. Sonra kendi kendine diyorsun. Aa böyle olmaz. Bulaşıkları elle mi yıkayacağım? Ve başlıyorsun en güzel bulaşık makinesini aramaya. Siemens'ten bir model beğeniyorsun 1250 euro. Ve aylar, yıllar böyle geçiyor. Mutfağını hep daha güzel yapmak için bir şeyler ekliyorsun. Eksiklikleri tamamlıyorsun. Ve bir de bakıyorsun hiç anlamadan 15-20 sene geçmiş. Ve bu zaman içinde, bu 15-20 sene içinde bir tencere yemek yapmamışsın. Çünkü bakıyorsun mutfağını daha güzel yapma. Böyle bir aşçıya ne diyeceğiz? Sen kaçırdın mı? Sen deli misin? Ama bizim hayatımız bu ya. Aynısı. Ve kardeşlerimiz maalesef uyanmıyorlar. Biz bu aletleri, frizerleri, bulaşık makineleri, fırınlar, bıçaklar vesaire, onlar hepsi sadece birer alet, bir enstrüment. Bir işi yapmak için gerekli olan şeyler. Ama biz o şeylere uğraşırken aşçılığın asıl amacını unutmuşuk. Kardeşler, bizim aramızda da aynı durum var. Ku hayatımı azıcık düzelttireyim derken gözden istekleri, düşüncelerimizi değiştirdiler. Görüşümüzü kaydettiler. Ne için yaşadığımızı unuttuk. Hayat daha güzel ama hayatın anlamı artık kalmadı. Bütün bu arabalar, giysiler, mobilyalar, onlar sadece birer alettir, birer enstrümenttir. Amaç değil onlar. Amacımız Rab'be şan getirelim. Onu yüceltelim. Birbirimize ve başkalarına hizmet edelim. Rab'bin işi budur. Hayatın amacı budur. Ve bu şeyler hepsi birer alet, birer enstrüment. Kardeşler, gerçekten vakit kalmadı. Hayatımızı böyle oyuncaklarla geçirelim. Ve gerçekten bu arabalar, evler, giysiler, düğünler, bütün bunlar oyuncaklardan başka bir şey değil. Oyuncak. Ciddi şeyleri bıraktık, böyle oyuncaklarla vaktimizi, enerjimizi harcıyoruz. Zaman ilerledi, vakit kalmadı. Kolosiler 4-5. Dışarıdakilerin önünde anlayışlı davranın, vaktinizi iyi kullanın. Ne demek vaktinizi iyi kullanın? Demek vakit kıttır, zaman kıttır. Para bol ama zaman kalmadı. Eskiden öyleydi. Bir kardeşten 20 lira istiyor, ooo büyük bir olay. Bugün 20 değil 50 veriyorlar sana, yeter ki uğraştırma beni. Zamanımı çalma. Zaman şimdi daha kıymetli olmaya başladı. Efesliler 5-16. Vaktinizi iyi kullanın. Çünkü günler kötüdür. Demek biliyorsun, diyelim savaş başlıyor. Birkaç gün içinde Rus tanklar gelecek şimdi buraya. O zaman ne yapacaksın? Yok bir şey. Gezeceğim azıcık, tozacağım azıcık. Hayır. Biliyorsun belli bir zaman var. Ve bu son günleri iyi harca, iyi kullan, akıllı kullan. 1. Petrus 4:2. Öyle ki ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya... Bunu hesapla bakalım. Bir ortalama ömür. Bulgaristan'da 76 yaşıyken sen kaç senen kaldı? Kaç yıl kaldı? Kaç gün kaldı? Kaç saat kaldı? Bunu hesapla. Öyle ki ne kadar vakit kalmışsa bu bedende yaşamaya, imanlı onu artık insanca istekler için kullanmasın. Ama onu Allah'ın isteğine uygun olarak kullansın. Ne demek insanca istekler? Herkes gibi ben de yaparım. Günah mı? Hayır, böyle sormuyoruz. Günah mı? Haram mı? Helal mi? Müslümanlar gibi sormuyoruz. Ne diyor? Havuz bize akıl ver. Ya senin içinde kutsal ruh yok mu? O kutsal ruh hep mi uyuyor? Sana hiç mi yol göstermiyor? Ne yaparsan? Günah mı lazım olsun? Evet, hayatımızda bir zaman kıtlığı var. Yani zaman bitiyor. Oyunun 85. dakikasına geldik ve Rab sana soruyor, şimdiye kadar kaç tane gol attın? Onun için herhangi bir şeyi satın alırken düşüncemiz nasıl olsun? Hep ihtiyaçlarımız olacak. Bu normal. Hep bir şey almak zorundayız. Bu kötü bir şey değil. Bu günah da olamaz. Hayır. Ama o ihtiyacı karşılarken düşüncemiz nasıl olmalı? Ve burada şimdi Rab'be uygun birkaç kendi kendimize sormak lazım. Birinci soru: bu ihtiyacı en uygun, en ucuz ve en az zahmetle nasıl karşılayacağım? Mesela mobilya olsun ya da araba olsun. Soru bu. Bu ihtiyaç var. Tamam, güzel, alacağım. Ama nasıl alacağım? En uygun, en ucuz, en az zahmetle nasıl karşılayacağım bunu? Kim böyle soruyor? Hı? Eskiden herkes öyle düşünürdü. Ama bugünlerde öyle sorulmuyor. Bugünkü soru başka. Bugün kendimizi soruyoruz. En güzel, en kaliteli, en gösterişli mal hangisi? Ve onun peşine gidiyoruz. Bakmıyorsun ihtiyaç nedir? Böyle acayip şeylerin peşine gidiyorsun. Eskiden en ucuz, en az zahmetli mal seçerdik ama bugünlerde maksimum güzellik peşindeyiz. İkinci bir soru. Kendi kendine sor. Gerçekten buna ihtiyacın var mı? Gerçekten buna ihtiyacın var mı? Bu yeni bluza, bu yeni ayakkabılar, bu yeni pantolon neden almaya gerek duyuyorum? Hı? Eskileri bozuldu mu? Yoksa o kadar zayıfladı mı artık? Hani her taraf savanıyorlar, öyle mi? Yoksa olabilir mi sadece modaya uymak için bunu istiyorum? Başkalarının gözüne girmeye çalışıyorum. Bu ikinci soru. Üçüncü soru. Bu malı almak için kendimi borca mı sokuyorum? Bu malı almak için kendimi borca mı sokuyorum? Süleyman Özdeyişleri 22:7. Zengin yoksullara egemen oluyor. Ve şimdi borç alan, borç verenin kulu oluyor, kölesi oluyor. Bir daha. Borç alan sen, borç alıyorsun. Borç veren bankanın kulu oluyorsun, kölesi oluyorsun. Ama bunu düşünmüyoruz. Uzun hesap yapmıyoruz. Bugünlerde borçla, krediyle, leasingle mal almak son derece kolay. Bu yeni bir şey. 15 sene önce yoktu böyle bir şey. Bankalar da kredileri sakız gibi dağıtıyorlar. Ama anlamıyorsun ki bunlar sadece solucan. Hiç anlamıyorsun ki onların altında bir kanca var. Sen de akılsız bir balık gibi onu yutuyorsun ama sonra kurtulamazsın. Dördüncü bir soru. Benim hayat standardım gerçekçi mi? Yoksa bir yalan mı yaşıyorum? Hani bu mal alıyorsun ya. Bu mal hani benim hayat standardıma uyuyor mu? Gerçekçi miyim? Yoksa bunu almakla kendimi daha büyük gösteriyorum. Türkiye'de bu atasöz var. Evine göre pişir aşını, erine göre bağla başını. Ya da Bulgarcası daha kısa, kokutu tokuva. Yani ne kadarsa o kadar olsun. Ama yok bugün öyle. Bakmıyorsun ne kadar varsa ona göre yaşıyorsun. Hayır, daha büyük, daha fazla. Hatırlıyorum, Almanya'da yaşayan bir kardeşten gezerdim. Birden arabasının motoru acayip sesler çıkarmaya başladı. Bir takım sesler çıkıyor. O da kardeş de hemen sıkılmaya başladı. Ertesi sabah erken Mercedes servisine gitti. Dediler bize hiç uğraşma. Onun tamiratı sana en azından 5000 euro patlayacak. Daha iyi yeni araba al. Bizimkisi bunu duyunca öyle sıkıldı ki depresyona girdi. Daha aynı gün Mercedes'in resmi temsilcisine gidiyoruz. Kullanılmış araba bakmaya. Bunlar yeni değil, kullanılmış ama ofisyal, resmi. 5 katlı showroom binası. Böyle pırıl pırıl bir bina. Gezebildiğin kadar hepsi pırıl pırıl Mercedes'ler. Bizim kardeşimiz geziyor, bakınıyor. En sonunda kendine bir tanesini beğendi. Ne kadar? 32 bin euro. Evet. Gittik satıcıya, o da adam kompüter bilgisayarın önünde duruyor. Hemen bilgisayardan bütün finans varyantlarını çıkardı bize. Finans. Yani cebimde hiç para yok ama krediyle 32 bin euroluk araba alacağım. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Evet, kardeşimizi aldı, çıktık düşünmeye. O showroom'dan çıkarken dayanamadım. Ya kardeş, anlamadığım bir şey var burada dedim. Sen nesin ha? Bir hangi doktor mu? Avukat mı? Büyük biznesmen mi? Nasıl böyle araba düşünüyorsun? Sen alt taraftan bir dönercisin, dönerci. Sana ne lazım? 32 bin euroluk Mercedes. Bu sana yakışıyor mu? Hani desen finans olarak yaparsın biri. Tamam. Hiç problem yok. Ama sana yakışıyor mu? Bir dönerci olarak böyle arabayla gezesin. İşte hayatımı azıcık düzelteyim derken o derecelere geldik. Basit bir işçiyken gene toplumun alt tarafında bulunuyoruz ama düğünlerde sanki Kolombiyalı narko baronlar gibi para harcıyoruz. Sanki Suudi Arabistan'daki prensler gibi davranıyoruz. Düğünlerde öyle yakışıyor mu sana? Sen öyle bir kişi misin? Bir işçisin bu da. Ona göre yaşa. Ona göre harca. Ama Rab bize bir yol gösteriyor. Fren, spiraçka lazım. Acaba o freni bulabileceğiz mi? Son olarak bunu okuyoruz. 1. Timoteus 6, 6'dan 11'e kadar. Ama memnunluk getirip Allah yolunda yürümek aslında büyük kazanç budur. Çünkü dünya hiçbir şey getirmedik. Ne de buradan bir şey götüremeyeceğiz. Kefende cep yok lafı. Yiyeceğimiz var mı, giyeceğimiz var mı? O kadar yeter bize. Bir daha soruyor. Yiyeceğimiz var mı? Giyeceğimiz var mı? O kadar yeter bize. Ev bile koymuyor. Ev sahibi olmak bile yok burada. Giyecek var mı? O kadar yeter bize. Zengin olmak isteyenler, hani hep daha fazla, plus, denemeye ve kapana düşecekler. Bir sürü akılsız ve zararlı heveslere kapılacaklar. Bunlar da insanı batırıp mahvediyorlar, yok ediyorlar. Toplantıya gidiyorsun, 20 sene, 30 sene ama en sonunda Rab diyor ki, iman yok sende, kalmadı. Çünkü sen mala, mamona iman ediyorsun. Çünkü para sevgisi her türlü kötülüğün köküdür. Var bir takım kişiler bu para sevgisine sevdalanıp imandan saptılar. Kendi kendilerini acılarla delik deşik ettiler. Ama sen ey Allah adamı öyle şeylerden kaç ve doğruluğun, Allah korkusunun, imanın, sevginin, sabrın ve alçak gönüllülüğün peşinden koş. İşte zaman geldi kafamızdaki programı değiştirelim. Bütün silelim ve yeni bir Windows takalım kafamıza. Şimdiye kadar neyin peşine gittik? Artık o şeyleri reddedelim. Yeni bir yol tutalım. Yeni değerlere önem verelim. Ne diyor? Doğruluk, Allah korkusu, iman, sevgi, sabır ve alçak gönüllülük. İşte hayatımızda onların maksimumu arayalım. Sormayacağız. Maksimum güzel bir ev, maksimum güzel bir düğün ama doğruluk maksimum. Allah korkusu daha fazla. İman, sevgi, sabır ve alçak gönüllü. Orada da bir plus. Sıçkı ekstri arayalım. Tabii ki öyle şeylerin peşine gittin mi? Bunu Facebook'ta yayamazsın. Nasıl düğünlerde ve arabalarda ve evlerde yapıyorsun. Ama Rab seni görecek. Sen insanların gözüne girme. Rab'in işine yap. Rab'in standartlarına göre yaşa. Ve burada en son olarak neye sıraladık? Alçak gönüllülük diyor. Ve gelecek hafta konumuz o olacak. Beden istekleri dedik, gözlerin istekleri ve üçüncü olarak ne dedik? Bu hayatın gururu. İşte bunlar hepsi dünyadandır. Ve onun için haftaya bu konuya devam edeceğiz. Rab sizinle olsun.